Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki ümmetin başının kimin olacağı konusunda ilk deney, ilk görev Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber seçildi. Ebu Bekir radıyallahu anh, ensarın ve muhacirlerin ortak kanaatiyle, adeta bugünkü ifadeleri kullanalım, teklif edildi. Bu teklif kabul gördü. Ümmet benimsedi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra çok yoğun bir irtidat hareketi, dinden dönme hareketi, dışarıdan yalancı peygamberlerin saldırıları gibi hareketler oldu. Fetihler devam etti. Yani kimse Ebu Bekir nasıl seçildi, nasıl seçilmedi diye bir tartışma konusu da açma ihtiyacı hissetmedi. Açılamadı zaten. Ebu Bekir radıyallahu anh 2 sene sonra vefat ettiğinde Ömer'i yerine bırakmış olarak vefat etti. Şimdi Ebu Bekir'in tarzı Ümmeti Muhammed'in önder kadrosunun diyelim, bugünkü deyimlerle aydın kesiminin seçmesiyle oldu. Ebu Bekir vefat ederken Ömer'i yerine tayin etti. Bu tayin şu mantıklı oldu. Halife olarak Müslümanların hepsinin itaat ettiği bir insandı. Kimseyle herhangi bir oylama vesaire yapmadan ben Ömer'i ümmetin halifesi olarak bıraktım dedi. Vefatı anından, dakikasından itibaren de Ömer halife seçilmiş oldu. Bir iki Ebu Bekir'e vefat etmeden önce Ömer'i niye bırakıyorsun, çok sert bir adam filan diye itiraz eden olduysa da, her halükarda Ömer, Ebu Bekir vefat ettiği günü minbere çıktı. Halife olarak herkes ona yeniden beyat etti. Böylece birinci halife Müslümanların aydın kesiminin seçimiyle, önderlerinin seçimiyle, ikinci halife de tayin edilme suretiyle oldu. Bu ikinci halifenin tayininde sistem, mesela işte nasıl bu kendi yerine adam getiriyor gibi bir soru tartışması da açmadı. Neden? Çünkü işte pazar günü böyle bir görev verdi Ebu Bekir. Pazartesi günü vefat etti. Pazartesi günü akşam namazını da Müslümanlar topluca Ömer'in liderliğini benimsemiş, beyat etmiş olarak kıldılar. Binaenaleyh diyelim ki Ebu Bekir böyle bir tayin yapmamış olsa bile Ömer'e 24 saat içinde beyat edildi. Kimse Ömer'in haklı geldi, haksız geldi diye bir tartışmasını da yapmadı. 10 yıl sürdü Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifelik dönemi. Bu 10 yılın sonunda bildiğimiz gibi işte bir sabah namazını kıldırırken şehit edildi Ömer radıyallahu anh. Ömer şehit olacağını anlayınca, ki 3 güne yakın işte o kanamalarıyla yatakta koma vaziyette kaldı, şöyle bir sistem geliştirdi Ömer. Müslümanların en kıymetlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi sağken cennetle müjdelediği aşere mübeşşere dediğimiz 10 kişiydi. Tuttu bunlardan kendisiyle beraber 4 kişi hayatta olmuyordu. Diğer 6 kişiye Ümmeti Muhammed'in liderliğini yüklenme sorumluluğu belirledi. Bunu başka kaynaklardan, başka sebeplerle de defalarca dinlemişizdir. Yani vefatından önceki vasiyeti, ben ölür ölmez aşere-i mübeşşereden hayatta kalan 6 kişiyi halifeyi seçmekle yükümlü tuttu, ama içlerinden birini. İçlerinden biri halife olacak. Çok farklı bir uygulama da yaptı. 3 gün içinde, yani 72 saat içinde, onun ölümünden itibaren 72 saat içinde de muhakkak bu halife seçilecek. Seçilmezse bunların hayati tehlikesi söz konusu diye bir kural da koydu. Bu Ömer radıyallahu anh şehit olunca 6 kişi toplandılar. Bu toplandıkları 6 kişilik toplantıları kurulda işte 3 gün üzerine o kuruldan her biri aşere-i mübeşşereden, yani cennetle müjdelenmiş 6 kişi onlar. Abdurrahman İbni Avf'ı komisyon başkanı seçtiler. Abdullah İbni Ömer de gözlemci olarak katıldı, 7. kişi olarak, ama oy hakkı yok. Abdurrahman İbni Avf kendisi halife olmak istemiyorum dedi, azletti kendisini. Geriye kalan 5 kişiden Osman ve Ali biz olmak istiyoruz gibi tavır koydular. Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma biz de halife olmak istemiyoruz dediler. İş 3. güne geldiğinde Osman İbni Affan, Ali bin Ebi Talib ikisinden birine kaldı. İkisi de ben halife olmak isterim bu ümmete dedi. Abdurrahman İbni Avf komisyon başkanı olarak Medine'ye çıktı. Halkın içinde anket yaptı. Bugünkü deyimlerle kimi halife görmek istersiniz? Osman'ı mı, Ali'yi mi? İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. İkisi de aşire-i mübeşşereden, ikisi de müminlerin sevdiği, şahsiyeti yüksek tutulan insanlardan. Yaptığı anket çalışmasında herkesin hemen hemen hem Osman da olur hem Ali de olur deyiverdiğini tespit etti. Bu sefer tekrar komisyonu topladı. Dedi ki arkadaşlar, yani burada ikinizden birinizi seçemiyorum. Müslümanlar ikinizi de olumlu görüyorlar. Yani bir kanaat oluşturuyor. Belki böyle sandıkları açıp 95 tane buna çıktı, 93 tane buna çıktı, böyle saymadı ama bir kanaat oluşturması için yaptı bunu. Kanaati bir tarafa ağır basmadı. Tuttu. Abdurrahman İbni Avf şöyle bir ilke getirdi. Dedi ki arkadaşlar, yani Ali'ye ve Osman'a hitap ediyor. Biz Ebu Bekir'in liderliğinden çok memnunduk. Ömer'in liderliğinden de memnunduk. Ben size bir soru soracağım. Bu sistemi Ebu Bekir'in ve Ömer'in uygulamalarına göre devam ettirecek misiniz, ettirmeyecek misiniz? Osman'a sordu. Osman, ben Ebu Bekir'le Ömer'in başlattığı sistemi devam ettireceğim dedi. Ali'ye gelince Ali, ben Resulullah'tan başkasının peşinden gitmem dedi. Yani ben de Ömer kadar, Ebu Bekir kadar bu işi biliyorum dedi. Abdurrahman İbni Avf da radıyallahu anhüm cemiyan, madem öyle, sen bir yeni sistem getirmeyeceksin, mevcut Ömer'in ve Ebu Bekir'in sistemini devam ettireceksen, benim kalbim sana yatıyor dedi, ben seni seçiyorum dedi. Oradaki komisyonda diğer iki kişi de, tamam biz de Osman'a yanaşıyoruz dediler. Beraber mescide geçildi, Mescid-i Nebi'ye. Mescid-i Nebi'de tamam beyat kabul edildi. Bütün Müslümanlar Ömer'e olduğu gibi beyat ettiler. Ehl-i sünnete göre hiçbir sorun yok. Çünkü ashab-ı kiram Allah'ın en iyi kulları olarak o gün beyat ettilerse, iyi veya kötü, zaten onların bir şeye ittifak etmeleri bizim her halükarda kabul edeceğimiz bir şey. Bir sorun yok. Fakat Şia anlayışına göre Ali'ye komplo kuruldu burada. Ali'ye Ebu Bekir ile Ömer'in sistemini devam ettirecek misin diye tuzak soru soruldu diyor. Ali de çocuktu sanki de, yani o tuzak oyuna geldi nihayetinde. Böyle bir işte taassup başladı mı bir defa, her şey senin aleyhinde oluyor taassup ehliysen. O gün Osman İbni Affan radıyallahu anh, müminlerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 12 sene sonra müminlerin emiri seçildi. Birinci emir aydın kesimin uygulamasıyla, ikinci müminlerin emiri birincinin tayin etmesiyle, üçüncüsü de ümmetin aydın 5 tanesinin, ümmetin ya da 5 en büyüğünün seçmesiyle seçildi. İlk 3 halife bu şekilde seçildi. Fakat Osman İbni Affan'ın radıyallahu anh bu şekilde seçilmesi ilk 2-3-4 senede çok ciddi bir sorun oluşturmadı, ama daha sonraki Osman İbni Affan'ın son 5 senesinde, bilhassa Osman İbni Affan'ın çok hür politikalar gütmesiyle, yani belli kararlarda ciddi inisiyatifler kullanması ile Müslümanların içinde münafık kadroların, dış mihraklar, şimdiki deyimlerle dış mihrakların iyi bir fitne oluşturmalarına neden oldu. Sonunda bildiğimiz Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın şehadeti ile biten bir kargaşa ortamı yaşandı. Mısır'dan ve Küfe'den gelen eşkıya grubu Osman İbni Affan'ı şehit ettiler. Buraya kadar Şiilikle bunun bir bağlantısı yakın mesafeden yoktur. Yani Osman İbni Affan'ın 12 yıl süren halifelik döneminde bir Şiilik denecek, Şiiliğin iç yatırımı denecek bir mesafe yok. Çünkü Şiiliğe göre zaten o dönem ölü dönem. Zaten yok sayıyor. Yani baştan Ebu Bekir radıyallahu anh'tan itibaren yok saydıkları için işte şurası yanlıştı, burası doğruydu diye bir ayrıntıya girmeye gerek yok. Fakat Osman İbni Affan ashab-ı kiramın çok büyük bölümünün, hatta büyük bölümünün de tamamına yakınının hacca gittiği bir dönemde Medine'de ashab-ı kiramın büyüklerinin ve gençlerinin bulunmadığı bir dönemde adeta korumasız bırakılmış bir Medine'de şehit edildi. Yani Muharrem Muharrem ayının yaklaştığı bir zamanda hac yapılmış. Zülhicce ayında hac yapılıyor biliyorsunuz. Zülhicce'nin sonunda Osman İbni Affan'ın evi kuşatıldı. Çok uzun bir zaman aç ve susuz ailesiyle bırakıldı. Ve Osman İbni Affan çok hunharca şehit edildi. Ve şehit edildiği gün, ertesi gün cenazesini bile gömdürtmediler. Tam bir eşkıyaca, terörist hareketçe ama Allah rızası için. Adalet yerini bulsun diye. Ve Osman İbni Affan bir 15 maddelik itham listesi gördü. İşte musaf yakan adam, Müslümanların parasını çalan adam, akrabalarını kollayan Müslümanları sömüren bir adam. Ya bir siyasi lidere yapılabilecek en adi suçlamaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla ard arda evlenmiş, ashab-ı kiramdan cennetle müjdelenmiş bir zatın üzerinde yaptılar. Bunlara cevap vermeye çalıştı Osman ama mesele bir muhakeme yapma meselesi değil, katliam meselesi olduğu için yani ashab-ı kiramın daha sonra çok nedamet duydukları şeylerden biridir. Topluca Medine'yi boşaltıp hacca gittiler. Bu hac pahalıya mal oldu onlara. Ayşe annemiz de haçtaydı. Yani Medine hemen hemen boştu. Ali radıyallahu anh o dönemde o hacca gitmemişti. Oğulları Hasan ve Hüseyin'le beraber Osman İbni Affan'ın korumasını yapmak istediler ama 3 kişinin 50 kişinin koruyabileceği bir durum yoktu. Şam'da vali olan Muaviye radıyallahu anh aynı zamanda Osman'ın da akrabasıdır. Ordu göndereyim Medine'de seni korusunlar dediyse de yani o gönderse de Medine'de onlar gelinceye kadar yapacağını yapacaklardı ve nitekim yaptılar. Her halükarda %100 çapulcu, eşkıya ve ne zaman Müslüman oldukları belli olmayan birkaç yüz kişilik grup Osman İbni Affan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin 100 metre yakınında şehit ettiler Kur'an okurken. Bu adamlar hem Osman'ı şehit ettiler hem de kaçıp gitmediler. Medine'yi işgal ettiler. Osman'ın cenazesini defnetmeyi yasakladılar. Adeta Medine devletin başkenti, Medine'yi ele geçirdiler. Yönetime el koydular. Bugünkü ihtilaller radyoyu ve televizyonu işgal ederek yapılıyor. O günde Mescid-i Nebi'yi işgal ederek yaptılar bunu. Yani Mescid-i Nebi'de namaz kıldırmaya bile müdahale ettiler. Ve sonra Şia ile şimdi kontak kurulan noktaya geldiler. Beşinci noktamız Osman İbni Affan'ın bu noktası. Altıncı nokta, bu sözünü ettiğimizde hicretin 35. senesindeydik. Hicretin 35. senesinde. Bunlar tuttular, Ali radıyallahu anh'ı evinden aldılar. Geldiler, sen ümmetin halifesisin dediler. Ali'yi seçmelerinin nedeni, Osman İbni Affan'ın hilafete getirildiği günkü o görüşmelerde zaten Ali, Osman olmasa halife olacaktı. Bir, ikincisi, çok planlı bir şekilde şeytan, çok planlı bir şekilde, Kureyş'in içinde iki Ümeyye kolu ile Haşimi kolu arasında kavga kolay olur diye, Beni Ümeyye oğullarından olmayan birini getirip oraya halife olarak koydu. Yoksa Ali'nin o güne kadar, ben halife olmak istiyorum, Osman'ı beğenmiyorum diye tek bir cümlesi tarihte sabit değildir. Osman'ın en önemli yardımcılarından biri de Ali radıyallahu anh'tı zaten. Buna rağmen sanki yani Ali bu devrimi yaptırmış, Osman'ı şehit ettirmiş gibi bir sonuç ortaya çıktı. Ama tarihte zayıf bir rivayet olarak da yok Ali'nin ben olayım dedi. Hatta Ali deyim yerindeyse kılıç zoruyla başa geldi. Ali'nin radıyallahu anh halife olmasında sorun var. Şimdi birinci halife Ensar ve Muhacirlerin ittifakıyla seçilmişti. Bunlar çok önemli notlar arkadaşlar. İkinci halife Resulullah'ın halifesinin görevlendirmesiyle seçildi. Ümmet söz birliği. Üçüncü halifeyi Aşere-i Mübeşşere seçti. O gün beyat etti herkes. Hiçbir sorun olmadı. Ali de geldi beyat etti. Herkes hiçbir sorun olmadı. Dördüncü halifeyi 200 kadar eşkıya seçti. Ali'yi getirdiler mescitte. Herkes buna beyat edecek dediler. Hem beyat edecek diyorlar, elleri de kabzalarında ama. Kılıçlarının kabzasında elleri. Ufak terslik yapana kılıcı gösteriyorlar hemen. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü halifenin seçiminde sorun yok. Dördüncü halifenin seçiminde ise kan var, tehdit var. İsim, hilafete en uygun isim. Ali'den daha iyisi yok ümmetin içinde. Aşere-i Mübeşşere'den 3 kişi kalmışlar zaten. Tamam, bir sorun yok. Ama sistem çok sıkıntılı. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, ümmetin halifesi evinde Kur'an okurken öldürüldü. Öldürenler yeni birini isim olarak getirdiler. İblisin belki de Adem aleyhisselamdan beri planladığı bir tuzaktı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini hatırlarsanız ne buyurmuştu? Sizin bir daha bu topraklarda şirke düşmenizden korkmuyorum ben. Birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum buyurmuştu. O gerçekleşti. Yani şeytan bir daha ümmeti Muhammed'e şirk yatırımı yapma ihtiyacı hissetmedi. Bunu beceremeyeceğini biliyordu. Taşlara, yontulmuş putlara tapınmayacak kadar şuurluydu ümmet. Ama görev hırsıyla, şu maksatlarla ümmeti Muhammed'in birbirinin boynunu vurabileceğini şeytan iyi planladı. Belki de Adem aleyhisselamdan beri, Habil Kabil olayından sonra bir günde Medine'de Osman'ın şehadetini ve Ali'nin zorla oraya getirilmesini de Allah bilir planlamıştı iblis. Böyle bir bilgimiz yok ama ancak bunu iblis yapabilir bu planı. Çünkü ortada bu bir suikast diyecek olsak, bu suikastı yapıp Mısır'dan gelmişti bu adamlar. Mısır ve Küfe'den, Fustat'tan işte gelmişlerdi. Yani bunların bırakıp kaçmaları lazımdı. Katliam yaptın, Osman'ı öldürdün, kaç git, kaçıp gitmediler. Terör estirdiler, devleti ele geçirdiler, Mescid-i Nebi'ye el koydular. Ashab-ı kiram zaten mescitte değiller. İşte ashab-ı kiramdan sonraki ikinci nesil veya üçüncü nesil diyebileceğimiz nesiller Medine'deler. Onlar da zaten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de Osman radıyallahu anh aşağı yukarı 2 senedir bu sıkıntı vardı. İsteseydi Medine'de bir 5-10 bin kişilik ordu bekletirdi. Yani emrinde 100 binlerlik ordular vardı. Osman radıyallahu anh'ın ciddi bir şekilde merhametinin esiri olarak öldürüldüğünü de görüyoruz burada. Yani bir olmaz, bir şey yapmaz. Bunlar ıslah hal ederler. Mesela çağırıp nasihat ediyor onlara. Adamlar öldürmek için gelmişler. Onlar ayet okuyor, hadis okuyor, nasihat ediyor. Osman da 82 yaşında o gün. Yani 82 yaşı da bir sahabi de olsa demek ki insanın biraz daha duygulaştığı, olaylara biraz daha duygusal ve merhametle baktığı, Medine'de bunlar kan akıtmaya cesaret edemezler herhalde. Yani tehdit ederler ama giderler diye düşündüğünü zannediyoruz. Yani böyle bir açıklaması yok. Çünkü Osman İbni Affan yani 3 gün 4 gün yaralı olarak yaşayamadı. Orada şehit edildi. Şehit edilmeden önce de evi muhasara altına alındı. Su ve yemek sokulmadı evine günlerce. Dolayısıyla Osman İbni Affan'ın hanımı sadece bu olaylara vakıftı. O gün hanımını da şehit ettiler. Hanımını da öldürdüler. Yani bu ne oldu? Osman ne vasiyetler yaptı? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir bilgi yok. Belli menkıbeler anlatılıyor. İşte Efendimiz rüyasında görmüş orucunu bozma buluşalım iftar. Ama bu rüyayı kime anlattığı da yok ortada. Böyle ciddi sağlam bir bilgi yok elimizde. Osman İbni Affan şehit edildi. Bu bir yara. Bu 5. maddemiz. 6. maddemiz, 6. paragrafımız Ali radıyallahu anh ümmetin başına getirildi. Bu başa getirilişte sorun var. 1. 2. 3. halifenin gelişine benzemiyor. Ümmeti Muhammed'in büyüklerinden değil, orta hal tabakasından da kimse yok onu göreve getirdi. Eşkıya, katiller göreve getirdiler. Bu katillerin Ali'yi diretmesinde iki tonajlı konu var. Birincisi, Ali'den daha iyisi yok dünyada o gün. Dün, bugün, yarın, kıyamete kadar o göreve getirilmeye en layık kimse Ali'dir. Yani bunu ümmeti Muhammed'de itiraz edecek bir Allah kulu yoktur. Ama Ali ümmetin başındadır diyenler bu ümmetten değil. Şahısta sorun yok, sistemde sorun var. Şeytan da zaten bu tip çetrefilli konulardan hep malzeme üretiyor kendisine. Çok kısa bir zamanda Şam'a bu bilgi ulaştı. Yani Osman şehit edildi. Zaten böyle bir tehlike bekleniyordu. Şam'da vali olan Muaviye radıyallahu anh, Osman'ın akrabası, bu durumdan ciddi bir şekilde kendisine görev çıkardı. Bu cümleyi çok dikkatli kullanıyorum ve çok dikkatli not almanız gerekiyor. Osman'ın bu şekilde şehit edilmesinden bir, eşkıya tarafından Ali'nin radıyallahu anh göreve getirilmesinden iki, kendisine görev çıkardı. Bu görevde Ali radıyallahu anh'a mesaj gönderdi. Dedi ki, senin şahsında bir sorunumuz olmayabilir. Ama Medine'de Resulullah'ın kabri şerifinin yanında Resulullah'ın damadı öldürülür. Sen de o adamlar tarafından göreve getirilirsen bir mümin olarak buna biz evet demeyiz. Dedi. Yani Ali ona bir cevap veremedi. Çünkü cevap verecek bir ortam da yok. Neden? Ali'nin etrafındakiler Osman'ın katilleri. Birinci derecede koruması gibi etrafında duruyorlar. Yani Ali'ye sürekli mesajlar geliyor. Ama bu mesajlar Ali'ye ulaştırılmıyor bazen. Radıyallahu anh. Bazen de Ali'nin cevabı gitmiyor öbür tarafa. Bu sefer Ali'den makul bir cevap gelmeyince, ki Ali'nin stratejisi belli. Ali de bu durumdan memnun bir pozisyonda değildi. Ama Ali radıyallahu anh dedi ki, yani bu katliam bir vaka, Peygamber aleyhisselamın damadı öldürüldü, ümmetin halifesi öldürüldü. Fakat şu anda bir katliam soruşturması yapacak durumda değiliz. Çünkü üst kadroların tamamı eşkıyanın kontrolü altında. Yani kimle soruşturma yapacaksın? Adamlar silahlı bir şekilde her şeyi kuşatmışlar. Ali, bunu zamana yayalım, temizleme yaparız, temizlemeden sonra hesabı sorarız düşündü. Muaviye'nin cevabı çok net oldu. Radıyallahu anh. Yani peygamberin damadının kısası yapılmadan bu senin onları müdafaa ettiğin, belki de, hani bu cümle yok, bu benim ilavem, belki de sen bunu yaptırdın gibi bir evhama neden olur. Dolayısıyla bu hesap sorulsun, Osman'ın katilleri Medine meydanında kısas yapılsın, ondan sonra halife ol Ali bunu kabul etmedi. Ettim diyecek takatı da yok zaten. Ali'nin boynu da tehlikede. Bir sürtüşme oldu. Hicretin 35. senesindeyiz. Hilafet, Raşid halifeler dönemi 30 sene sürdü. 11. senede başladı. 25. senede Osman şehit oldu. 30. senede de Ali şehit oldu. Dolayısıyla bu pozisyon, yani Ali'nin göreve başlamasıyla beraber olan pozisyon, 25. yıldan sonraki pozisyon, Şiiliğin tarihinin de başladığı, onlara göre İslam tarihinin başladığı bir dönem oldu. Ayşe anamız, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan Mekke'de hac için bulunuyorlardı. Bu onların hacda bulunduğu bir ortamda ciddi bir şekilde Şam Ali'ye hilafeti yedirmeme, Osman'ın katliamını ucuza kapatmama üzerine hareketlendi. Çünkü Şam'da Bizans'la savaşmak üzere büyük bir orduya sahipti Muaviye ve fiilen de savaşmıştı. Çünkü Muaviye'nin ciddi savaş tecrübesi de vardı. Osman da onu, daha Ömer bin Hattab zamanında Şam valisiydi. Hem Ömer zamanında hem Osman zamanında da iyi takviye görmüş, iyi destek, yani devletin en üst bölge eyalet valisi durumunda bulunuyordu o zaman. Osman İbni Affan'ın intikamını almak üzere Şam hareketlenmeye başladı. Bu Ali'nin yanında saklanan, kamuflaj olmuş katillerin sorgulanması, ama sen, ben Ali'nin, Ali ile bir alıp vereceğim yok desen de Ali'nin sağında solunda adamlar bağırlarına ellerini koymuş bekliyorlar. Attığın zaman oku, Ali'nin sağına veya soluna atıyorsun ya da önündeki korumasına atıyorsun gibi bir durum oldu. Ali radıyallahu anh Medine'de bu operasyonu idare edemeyeceğini anlayıp Kufe'ye geçti. Böylece İslam tarihinde de yeni bir atılım oldu. Medine başkentliği sona erdi. Bir daha da Medine İslam'ın başkenti olmadı. Ali ile beraber halife olduğu için Ali. Çünkü ashab-ı kiramın Medine'de olanlarının tamamı Ali'ye beyat ettiler. Dolayısıyla Ali sistem hatalı da olsa ümmetin meşru halifesi oldu. Küfe'ye gidince de İslam devletinin başkenti Irak'taki şimdiki bildiğimiz Kufe şehri oldu. Ali'nin Kufe'deki hareketlenmesi, Muaviye'nin de Şam'daki hareketlenmesi Mekke'ye bilgi olarak geldi. Ayşe annemiz, Talha ve Zübeyir, aşire-i mübeşşereden olan Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan, bir grup toplandılar. Dediler ki bu bir savaşa gider. Ümmeti Muhammed'in içinde ciddi bir tehlike olur. Sen müminlerin anasısın. Ümmeti Muhammed'in, peygamberin hanımı, müminlerin anası, en büyüğüsün. Muaviye'nin de anasısın. Ali'nin de anasısın. Dolayısıyla senin bunları barıştırman lazım dediler. O da olur dedi. Talha ve Zübeyir'i de yanına alıp hem Ali'ye hem Muaviye'ye yapmayın böyle, bu arayı bulalım demek için gitti. Fakat işte şeytanın planı daha eskilere dayanıyor. Ayşe annemizin de içinde bulunduğu işte 3-4 bin kişilik bir kalabalık oluştu. Silahsız, işte normal Arapların bellerinde taşıdıkları kılıçları var ellerinde sadece. Ali'ye bu olay, Ayşe Muaviye'ye destek için geliyor diye iletildi. Çünkü Ali'nin etrafındaki iletişim ve koruma ağı tamamen eşkıya çetesinden etkilenmiş durumdalar. Ve onlar yönetiyorlar işi. Tabi aradan da 3-4 ay geçince adamlar kaynadı gittiler. Yani eşkıyalıktan kaliteli birinci derecede adama yükseldiler. Çünkü kimse geçmişlerini sorgulayamıyor. Arkadaşlar böyle roman gibi konuşuyoruz ama bunlar ümmetin gözlerinden kanlı yaş akıtarak yaşadığı maceralar bunlar. Maalesef böyle bir vaka oldu. Ali de Yani ne demek Ayşe benimle niye savaşıyor ki, ne var ki burada diye oldu. Bir yerde Ayşe annemiz konakladılar. 3000, 4000 farklı rivayetler var. Rakamlar çok önemli değil. Ali'nin haberi olmadan, Ali'nin üst düzey yetkilileri, Osman'ın katilleri ve komutan durumunda olanlar, yani şöyle kabul edelim, yani İstanbul'da Ali radıyallahu anh, Kartal'a gelmiş Ayşe annemiz, mola vermişler. Kalkıyorlar İstanbul'dan Kartal'a gidiyorlar, tarumar ediyorlar. Ali'nin, Ayşe annemizin yanında kim varsa hepsini öldürüyorlar. Çünkü onlar zaten savaşacak durumda birileri değiller. O arada Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma şehit oluyor. Hatta Talha'nın kafasını koparıyor öbür adam, Ali'ye getiriyor. Müjde diyor ya emiral müminin diyor, asilerin kafasını getirdim. Bir bakıyor ki bu kafayı Allah cennetle müjdelemişti, ben de sana cehennemi müjde edeyim bari diyor. Yani adamlar aşire-i mübeşşereden birini öldürmeyi müjde konusu haline getiriyorlar. Ayşe annemiz bir devenin üstünde bu operasyonda yakalandı. Deve Cemel, biliyorsunuz Arapçası. Ayşe annemiz de hörgüçün devenin üstüne böyle küçücük bir çadır kurulur, ona oturur kadın. Hörgüç deniyor ona. O hörgücün içindeydi. Onlarca ok isabet ettiği halde elhamdülillah şehit olmadı orada Ayşe annemiz. Ama Ali radıyallahu anh olay yerine geldi. Baktı ki iş işten geçmiş. Talha şehit olmuş, Zübeyir şehit olmuş. Ayşe annemiz devesi delik deşik olmuş. Hörgücün içinde olduğu için de ona ok isabet etmemiş. Ama Ayşe annemiz öldürmek için de fiili saldırılar yaptılar. Ayşe annemiz bir koruma ekibiyle beraber Ayşe annemizi, Ali radıyallahu anh Ayşe annemizi Medine'ye geri gönderdi. Bu olay tarihe hicretin 36. senesinde Cemel vakası olarak geçti. Tarihte Cemel vakası olarak meşhurdur. Bu Ali'nin radıyallahu anh %100 artık geri dönemeyeceği otobana girdiği anlamına geldi. Çünkü Şam'a olaylar intikal ettiğinde, ettirildiğinde Ali'nin gözü döndü, müminlerin anası Ayşe'yi öldürüyordu az kalsın dendi. Burada da arkadaşlar, şeytan yılların yatırımını yapan bir mahluktur. Ayşe anamıza bir iftira yapılmıştı. Bunu ifki olayı diye biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok üzülmüştü. Ashabına dedi ki ben ne yapayım şimdi? Hanımıma iftira ediliyor. Ali radıyallahu anh da genç bir delikanlıydı. Ya Resulallah, kadın mı yok dedi ya. Evlenirsin merak etme dedi. Bu söz Ayşe annemize söylendi o zaman. Daha yani Efendimizin sağlığında. Nasıl benim için bu kadar basit konuşur Ali diye çok kederlendi bundan Ayşe annemiz. Aradan 30 sene geçti tam. 30 seneden de fazla bir zaman geçti. Şeytan bu sözü getirdi Ali'ye, o günkü sözünün intikamı için Ayşe geliyor diye naklettirdi. Ayşe anamız iki sahabi arasında kavgayı önlemek için Talha ve Zübeyir'le gidiyor. Ama Ali'ye bu olay, o ifk olayındaki senin sözünün hesabını sormaya geliyor Ayşe diye nakledildi. Ali tabi buna inandığına dair hiçbir belge yok elimizde. Çünkü Ali onu anne olarak görüyordu. Kendi anasına kılıç kaldıracak hali yok. Zaten Ali'nin radıyallahu anh Cemel vakasında herhangi bir dahli, yani Ali'nin emir verdiği falan diye bir şey yok. Belki gidin bakın niye geliyorlar diye bir, yani ön görüşme yapmak üzere gönderdiği ekipleri büyük bir katliama neden oldular. Kaç bin kişinin orada öldüğü belli değil. Farklı rakamlar var ama Cemel vakası Şiilik Sünnilik arasında ilk kanlı davadır. Tarih belki buradan başlamıyor. Ama geri de saydığın zaman burada kan ortaya çıkıyor. Osman olayının Şiilikle bir bağlantısı yoktu. Çünkü Cemel vakası, Ayşe annemizin ağır darbe alması, Talha ve Zübeyir isimli iki büyük aşere-i mübeşşereden sahabinin şehit olması, Şam'ı ne yaptı? Kemikletti. Kemik oldular. Ali'yi de ne yaptı? Artık başının çaresine bakacaksın. Bir kere oldu bu olay demek. Ya Ali'nin olmayacak bir şey yapıp tamam bıraktım bu hilafeti demesi lazım. Müslümanları yüzüstü bırakmak bu. Nasıl yüzüstü bırakacaksın? Müslümanları yüzüstü bırakamıyor. Müslümanların büyük bir kesimi ve güçlü. Mesela Muaviye'nin ordusu Ali'nin ordusundan daha güçlü. Çünkü Ali dağınık bir durumdaki orduya hükmediyor. Muaviye Bizans'la savaşmak için hazır bekletilen bir ordu sahibi. Denge de çok böyle dengeli bir mesafede yok ikisi arasında. Bu olay Ayşe annemize böyle yapılması Şam'ı kemikli bir kemikleşmiş hale getirdi. Ali'yi de artık başımızın çaresine bakacağız, tedbirimizi alacağız hale getirdi. Hicretin 37. senesinde Sıffin denen yerde becerdi iblis Muaviye ile Ali'yi karşılaştırdı. Radıyallahu anhum cemiyan. Sıffin çok uzun süren bir savaş oldu. Şu kadar insan öldü, 70 bin kişi öldü, 100 bin kişi öldü filan diye tarihte bilgiler vardır. Bana göre hiçbir değeri yok bu bilgilerin. Allah'ın arslanı Ali ile Peygamber aleyhisselamın katibi Muaviye savaşmak üzere karşılaştılar mı? İster yarım kişi ölsün, ister 500 bin kişi ölsün. Bu karşılaşma, savaşmak üzere karşılaşma, haklısı haksız ayrı bir konu, ümmeti Muhammed'in, insanlığın huzuru için getirilmiş, çıkarılmış bir ümmetin, arslanı, Allah'ın arslanı denen büyüğüyle, Peygamber'e Kur'an yazmış bir katibinin karşılaştığı bir sahnede isterse hiç kimse ölmesin. Diyelim ki 4 tane deve öldü. Bu facianın büyüklüğü küçüklüğünü ölçmek için yeterli değil artık. Sıffin'de Hicret'in 37. senesinde uzun sürdü. Aylarca sürdü. Bir seneye yakın sürdüğüne dair de rivayetler var. Ciddi bir savaş yapıldı. Bu savaş yani akşamdan sabaha kadar 365 gün savaşıldı şeklinde değil. Ordular burada konaklamış, çadırlar kurulmuş. İşte 3 gün savaşılıyor, sonra bir sebeple duruyor savaş. Bir ay mola veriyorlar, 20 gün mola veriyorlar. Bu şekilde bir yıl süren bir savaş oldu. Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin ve Ali'nin radıyallahu anhum cemiyan yanında arkadaşlar, sahabi sayısı çok az. Ammar gibi birkaç sahabi Ali'nin yanındalar. Muaviye'nin yanında da Ebu Musa el-Eş'ari var. İki tarafta da sahabi var ama 1000 sahabi yok mesela. İki tarafın ordusu 100.000 küsür kişi filan. Ama 10.000'e yakın da sahabi yaşıyor o dönemde. Net bir elimizde yaşayan sahabi yani hicretin 37. senesinde yaşayan sahabi sayısına ait bir biyografi bilgimiz yok. Ama o dönemde yaklaşık 10.000 sahabi hayattaydı. Bu 10.000 sahabi ne Ali'nin yanında ne Muaviye'nin yanında bulunmak istemediler. Bir fitne olarak gördüler bunu. Fitneden uzak durmayı yeğlediler. Bu çok önemli bir nokta. Her halükarda Sıffin Savaşı sonunda Muaviye'nin pes edeceği bir noktaya geldi. Ama yüzlerce insan ölüyor, onlar gömülüyor. İşte birinin su kaynakları hapsediliyor, öbürüne giden erzağa el konuluyor. Savaş nasıl yapılıyorsa, şimdi veya o zamanki bir, şimdi tankla yapılıyor, o zaman oklarla, mızraklarla yapılıyordu. Muaviye radıyallahu anh'ın ordusundan şöyle bir teklif geldi. Yani bu uzun zamandır savaşıyoruz, bu savaş bitmiyor. Gelin Allah'ın yani bu işte bir razı olacağı sistem yapalım, bir hakem heyeti oluşturalım. Yani barış heyeti olsun dendi. Ali radıyallahu anh zaten kan akmasını istemiyordu. Yani müminler bundan zarar görüyor diye. Ali'nin ordusundan ve Muaviye'nin ordusundan bir heyet oluşturulsun. Bu heyet barış görüşmesi yapsın dediler. Bu teklifi Ali kabul etti. Şimdi bu olayı anladıysanız İslam tarihinin en kritik patlamasının da burada olduğunu anlayacağız. Neyi kabul ettiler? yahu biz bir senedir savaşıyoruz Sıffin denen yerde, bu savaş sadece kan akıtmaya yarıyor. Hiçbir işe yarıyor. Ali'nin eli ayağı bağlı. Mesela Ali radıyallahu anh 5 sene halife oldu. Hiçbir cihada katılamadı. Allah'ın arslanı. Neden cihada katılamadı? Çünkü zaten içeride elini ayağını sallayacak bir vakit bulamıyor. Bir hakem heyeti kuralım. Hakem heyetinin kararına göre bu iş sonuçlansın dendi. Bu cümleye Ali evet deyince çok önemli bir nokta arkadaşlar. Dikkat edin. Ali, Muaviye, Ebu Musa el-Eş'ari. En iyi Kur'an okuyan sahabi Ebu Musa el-Eş'ari, Muaviye Kur'an katibi ve Allah'ın arslanı, Raşid 4. halife, Aşere-i Mübeşşere'den Ali. Tamam, bir hakem seçelim dediler. Şu bu isimlerden bir hakem oluşturdular. Bu kavga bitsin diye. Ali'nin ordusundan bir grup durdular, dediler ki bu yaptığınız batıldır. Niye batıldır? Yahu siz ne yapıyorsunuz? Hakem tayin ediyorsunuz. Çılgınlık bu. Allah'tır hakim. Kur'an varken siz hakim tayin edemezsiniz. Ya etmeyin, bu manaya mı geliyor? Barışalım da Kur'an-ı Kerim demiyor mu aralarınızda bir hakem tayin edin? Yok. Siz, Ali'ye hitaben dediler ki siz Allah'ın şeriatı yerine Ebu Musa el-Eş'ari filancayı şeriatın yerine koydunuz, kafir oldunuz böylece. Ali'ye dediler. Bir 15 bin kişi Ali'nin ordusundan ayrıldılar. Kafir oldu Ali diye. Ayrıldılar anlamında bunlara hariciler dendi. Ama Şiilik o gün doğdu. Şimdi Ali'nin 100 bin kişilik ordusu vardı diyelim. 15 bin büyük bir rakam. Bir yıl savaşmış bir ordu bu yaklaşık olarak. 15 bin kişi, Ali kafir oldu. Ali'nin öldürülmesi lazım deyip radikal bir kararla ayrıldılar. Şimdi bu arkadaşlar ne kadar güzel bir film değil mi? Ama orada aklın durduğu bir yer işte burası. Bu adamlar harici diye bir isim alıp ayrıldı gittiler. Bunların üzerinde de inşallah bir ders yapacağız. Çünkü bu harici mantığı seçimden seçime, demokrasiden demokrasiye hep karşımıza çıkar. Şirket kurmakta filan hiçbir sakınca yok demokrasi sistemlerde. Oy kullanırken herkes kafir. Bu mantık o zaman da vardı. 15 bin kişi ayrılınca Ali'nin ordusundakiler peygamberin damadı yalnız kaldı diye duygusallıkla Ali'nin etrafında ölesiye kenetlenmeye kalktılar. Normal Ali'nin ordusu, Ali'nin adamları, Ali'nin tapanlarına dönüştü bu sefer. Çok enteresan bir şekilde Ali ilahımızdır cümlesi çıktı ortaya. O kadar ki bazı rivayetlerde Ali radıyallahu anh'ın büyük bir hendek kazdırıp hepsini içine atıp yaktırdığı rivayet ediliyor. Yanarken de elhamdülillah Rabbimiz bize bu cezayı uygun gördü, razıyız dediler. İlahımızsın, yakarsan yak dediler. Şeytanın planı çok güçlü. Bu arada bir haricilik grubu oluştu. O güne kadar ne vardı? Ali'nin ordusu, Muaviye'nin ordusu, üçüncü fırka çıktı. Hariciler çıktı. Hariciler örgütlenmeye başladılar. Nehravan denen bir yerde, Hicret'in 38. senesinde, Ali ile hariciler savaşmak zorunda kaldılar. Ali kısa hayatında ikinci bir savaş çeşidiyle karşılaştı. Hariciler kim arkadaşlar? Muaviye'nin adamları, Osman'ın katilleri bu ordudan gitsin diyen adamlar. Hariciler ise Ali kafir oldu, biz Müslümanız diyenler. Yani hariciler öyle devlete baş kaldıran filan değil. İslam biziz. Bunlar sapık. Bunlar irtidat etti. Ali'nin öldürülmesi farz diyenler. Nehrevan denen yerde Ali'nin ordusu ciddi bir şekilde tarumar etti. Haricileri. Hariciler burada gizlenmek zorunda kaldılar artık. Yani haricilik baş kaldırmış, özellik ilan etmek isteyen bir gruptu. Bir yıl sonra Ali radıyallahu anh'ın ordusunun önünde dağılmak zorunda kaldılar, çil yavruları gibi. Bu dağılmadan sonra gizli örgüte dönüştüler. Takiyye anlayışı haricilerde de bu yüzden vardır. İslam'ın ilk gizli örgütü, İslam'ın içinde, İslam adına değil, ilk gizli örgüt harici. Hariciler gizli bir örgüt haline gelince, o olaya katılan Ali, işte Ebu Musa el-Eş'ari, Muaviye, hepsi kafir oldu diye öldürmeye kalktılar onları. Ali'yi şehit ettiler, gerisine bir şey yapamadılar. Ali'nin radıyallahu anh bir sabah namazını kılarken veya sabah namazı için camiye girerken şehit edilmesi haricilerin eliyle olmuştur. Haricilerin yapması. Burada ne oldu arkadaşlar? Ali'nin karşısında çok güçlü bir ordu Ali'yi öldürmek için mücadele edince Ali'nin adamları diye bir grup oluştu. Şiatu Ali bunun adı. Yani İslam ordusunun içinde Ali'yi aşırı bir şekilde kendisine işte tapınır derecesinde belki maazallah önder gören bir kadro oluştu. Şia kelimesi hicretin 38. senesinde çıktı ortaya böylece. Bu ilk çıkışta Ali'nin etrafında sadakatle kalmak, Ali'ye yardım etmek, Ali'yi yalnız bırakmamak, Şia bunun için deniyor zaten. Çok yakın kadrosu demek Ali'nin. İlk çıkış böyle oldu. Ama Ali radıyallahu anh adamlarının değil, ümmeti Muhammed'in halifesiydi. Dolayısıyla Ali'den herhangi bir şekilde siz benim özellikle adamlarımsınız diye bir destek isteği veya destek görüntüsü olmadı. Ama her halükarda Ali'nin haberi olsa da olmasa da yoğun bir Ali tutuculuğu, Ali taraftarlığı, bugünkü futbol takımı destekler körlükte değil tabi. Yani bir futbol takımı desteklemiyorlar. Savaşmak, uğrunda can vermek üzere destek veriyorlar. Burada tabi toplum psikolojisi açısından arkadaşlar ele alınması gereken bir başlık var. Ali radıyallahu anh bu pozisyonda zulüm altında kaldı. Zulüm üstüne zulüm gördü. Hep yalnız kaldı. Hep işkence, yani sosyal işkence en azından altında kaldı. Medine'ye hacca dönemedi mesela bir daha. Bunlar ezilmiş bir insan, zulüm gören bir peygamber damadı olduğu için de etrafındakiler seviyorsa çok sevmeye, çok seviyorsa aşırı sevmeye, aşırı seviyorsa uğrunda ölmeye varacak bir tarafgirlik oluşturdu. Hicretin 38. senesindeki Nehrevan Savaşı ile beraber Şiiliğin resmi çıkışı da oluşmuş oldu. Bugün hicretin 1435. senesindeyiz. 1435'ten 38'i çıkarırsanız o kadar senedir Şiilik yeryüzünde var. Gitgide değişiyor tabii, ayrı bir konu. Böylece Ali radıyallahu anh'ın haricilerle uğraşması, ondan sonra işte Muaviye ile Şam'da haberleşiyorlar, öyle oldu böyle olmadı, dış düşmanlar hazırlık yapıyor diye haberler geliyor, Ali onlarla uğraşmaya çalışıyor. Bir kaoslu bir yıl daha geçirdi. Hicretin 40. senesinin 21 Ramazan'ında, Ramazan-ı Şerif'in 21'inde Ali şehit edildi. Bu şehadetiyle beraber müminler Ali'nin büyük oğlu, Efendimizin torunu Hasan radıyallahu anh'a halife olarak beyat ettiler. Bu beyat bizim 12. maddemiz oluyor. 11. maddemiz Nahrevan, 10. maddemiz. 12. maddemiz Ali'nin şehadeti. Tabi Ali şehit olunca Şiiliğin köklerine su dökülmüş oldu. Şiilik biraz daha döndü. Hasan'la beraber Şiilik devletin sahibi oldu. Ama Muaviye de radıyallahu anh Şam'da madem öyle oldu demedi. Çünkü hala 5 sene önceki Osman'ın kanı konuşuluyor. Hala devletin kadrolarında Osman'ın katilleri üst düzeyde yetkili. Bunun üzerine Hasan radıyallahu anh hilafet halife olarak seçildikten sonra tuttu Muaviye ile anlaştı. Dedi ki ben üzerimdeki halifeliği sana devredeyim. Bu kavga bitsin dedi. Muaviye de tamam dedi. Senin peygamberin torunu olarak seni belli bir maaşa bağlayalım biz dedi. Sen Medine'ye git yerleş dedi. Nereye yerleşeceksen artık. Hasan radıyallahu anh böylece ümmetin kan revan olmuş, kangren haline gelmiş bir meselesini bitirdi. Çok sevindi ümmet. Hicretin 40. senesinde bu 5 yıl süren Osman radıyallahu anh'ın şehadetiyle süren bu kanlı kavga bitti. Bu Hasan'ın hilafeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği olaylardan biriydi. Bir gün başını okşarken bu yavrum sayesinde ümmetimin barışacağı bir gün olacak buyurmuştu. O bir mucize olarak gerçekleşti. O hadis-i şeriflere temas etmiyoruz. Bir yeni başlık olarak Muaviye Hasan'dan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunundan hilafeti devraldı. Müminlerin emiri oldu. Birinci halifeyi hatırlayalım. Aydın kesimin Ensar Muhacir'in seçmesiyle. İkinci halifeyi birinci halifenin atamasıyla. Üçüncü halifeyi Aşere-i Mübeşşere'nin seçmesiyle. Dördüncü halifeyi Medine'yi basan eşkıyanın tayini ama Ümmeti Muhammed'in rızasıyla. Ümmeti Muhammed razı. Bir tek Muaviye sisteme karşı çıktı. Beşinci halife Hasan radıyallahu anh ümmetin halifesi Ali tarafından oğluna devredilmekle ve ümmetin de orada beyatı oldu. Hasan'a beyat edildi. Altıncı halife Muaviye de ümmetin halifesi, peygamberin torunu Hasan radıyallahu anh'ın elinden hilafeti aldı. Dolayısıyla Muaviye'nin halife olmasında bir sorun yok. Eğer sorun varsa peygamberin torununda sorun var diyeceksin o zaman. Para karşılığı sattı diyeceksin. Peygamberin torunu dünyanın karşılığında verilmeyecek bir şeyi verecek birisi değil. Hasan böyle biri değil. Binaenaleyh Hasan radıyallahu anh gönül rızasıyla Muaviye'ye devretti. Ümmet barışık yaşasın diye. Muaviye radıyallahu anh ümmetin halifesi oldu. Burada Hasan'dan sonra Muaviye döneminde Şiiliğin ciddi bir yatırımı yok. Ama Muaviye'nin yanında da Ali'nin adı rahat konuşulmuyor. Konuşsan da konuşmasan da zaten bir sorun var ortada. Herkes susuyor. Şiilikse Nadas'a kalmış durumda o dönemde. Bu 61. yıla kadar böyle sürdü. Muaviye öleceği zaman Yezid isimli oğluna hilafeti devretti. Devrederken de insanları çağırdı. İnsanlara yani oğlum burada şöyledir böyledir artık ne dediyse önder kesime itaat edeceksiniz dedi. Beyat ettiler. Yezid Muaviye'nin yerine geçti. Radıyallahu anh. Ama Yezid hilafet idare edecek kapasitede ahlaklı, takva birisi değildi. Fakat işin enteresanı kardeşler, bu ümmet kaderinde çile çekmek yazılmış bir ümmettir. Halid bin Zeyd radıyallahu anh yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası ve Eyüp Sultan'daki metfun bulunduğunu zannettiğimiz sahabi, Yezid'in komutanlığı altında İstanbul'a geldi. Yezid serseri merseri ama Halid'in komutanı. Konuşmak çok zor olan bir tarihimiz var bizim. Ya Halid'i de sileceksin defterden, Halid gibi kaç sahabeyi sileceksin, ya da susacaksın, hiçbir çaresi yok. Hicretin 61. senesinde Hüseyin, Hasan'ın küçük kardeşi Hüseyin radıyallahu anh, 15. maddeye geldik böylece, Iraklıların tuzağına düştü. Cümleyi aynen böyle bilerek söylüyorum. Iraklılar, gel babanın hilafetine seni biz seçelim dediler. Medine'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüm çok ısrar etti, gitme dedi. Iraklılar babanı yalnız bıraktılar zamanında dedi. Şimdi seni de yalnız bırakarlar. Ben hilafeti ihya etmek, dedemin mirasına sahip çıkmak istiyorum dedi, gitti. Yezid'in valileri Hüseyin radıyallahu anhı ve yanındakileri, hanımlarını, çocuklarını, bütün o ordusunu tarumar ettiler. Tarihin nadir görülecek katliamlarından birini yaptılar. Hicretin 61. senesinde de bir petrol kuyusu ateşlenmiş gibi Şiilik ateşe verildi böylece. Çünkü Hasan'dan sonra Şiiler ne yapacağını bilemediler. Çünkü götürdü Hasan, hilafeti teslim etti. Ama Hüseyin radıyallahu anh hilafet tarafından, yani Yezid tarafından hunharca, böyle tarifi mümkün olmayacak, biraz da tabi %100 böyle filmini izlediğimiz bir olay değil ama hunharca şehit edildi. Şehit edilen sıradan bir hacı amca değil, Peygamber aleyhisselamın torunu Hüseyin, Ali'nin oğlu Hüseyin. Şiilik, yani daha önce Ali'nin etrafındaki kenetlenmiş Ali'nin adamlığı mefhumu bir petrol kuyusu tutuşmuş gibi tutuştu. Bu tutuşma hala devam ediyor. 10 Muharrem günü Ali'nin oğlu Hüseyin şehit oldu. İşte 10 Muharrem'lerdeki olayları görüyoruz. Böylece Şiilik bu 61. seneden itibaren Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetiyle beraber Müslümanların içinde siyasi bir hareket olmak noktasından akidesi farklı bir anlayış olmaya dönüştü. Çünkü artık peygamberin torunu, ki bizim başımızın oğlu diye düşünüyorlar, şehit edildi. Biz bu Müslümanların içinde kendimize ait bir akidemiz olsun tarzında bir direnç gösterildi. Bugün Şiilerin mevcut akidesinin temeli o gün atıldı. Hicretin 61. senesinde Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiği gün. O günden sonra Şiiler, yani biz farklı düşünüyoruz demeye fırsat bulamadılar. Çünkü Yezid bunun pahalıya mal olacağını anladı. Ondan sonrakiler de, yani Muaviye Ümevi sülalesindendir. Ondan sonra gelen halifeler hep Ümevi halifesi olarak, işte biz Emevi diye anıyoruz, Şam'da kaldılar. Hicretin 120. senesine kadar, aşağı yukarı bir 70-80 sene devletin başında kaldılar. Ondan sonra da yani bir miktar kalındı da Abbasilere intikal etti. Şiiler yeraltı faaliyetiyle akidelerini kökleştirdiler. Siyasi çalışmalarını yaptılar. Emevi halifeleri de Ömer bin Abdülaziz hariç ateşin üstüne hep gaz yağı döktüler, benzin döktüler hep. Mesela ne yaptılar? Ya Allah Ali'nin belasını versin, bu ümmetin başına bela olduğu filan gibi cümleler çıkarttılar ağızlarından. Onlar böyle yaptıkça, bak biz Şiiliğimize sahip çıkalım oldu. Ömer bin Abdülaziz Emevi devletinin içinde Muaviye radıyallahu anh'tan sonraki en temiz anılacak isim, Raşid halifelerden biri zaten, ki biz böyle itikad ediyoruz elhamdülillah. Ama becerip Şiilik, becerip Emevi devletini yıktı. Abbasi soyu üzerinden yeni bir devlet kurdular. Abbasiler önce Şiileri koz olarak kullanıp, bu kullandıkları Şiilik kozuyla Emevileri yıktılar, Emevileri doğradılar. Ben böyle tarihi, 100 senelik tarihi özetliyorum. Yani Emeviler cadı avı gibi yakalanmaya başlandı. Operasyonlar yapıldı filan. Aradan 100 sene geçince Şiiler bu sefer Abbasi devletinin başına bela oldular. Abbasiler bu sefer tekrar Şiilere baskı yapmaya başladılar. İşte batınilikti, filan ekoldü, bir sürü isimlerle hep gün yüzüne çıkmaya çalıştılar. İşte haşhaşilik buradan sıçramış kıvılcımlardan bir tanesidir. Batınilik buradan çıkmış kıvılcımlardan bir tanesidir. Yani yeraltı örgütü olarak kaldı ve İran topraklarına sığındılar. Bu arada farklı devletler de kurdular. Mesela Mısır'daki Fatimi Devleti, bugünkü İsrail'in, İsrail isimli devletin Filistin topraklarında bulunduğu mantıkla Mısır'da kuruldu. Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh o fitneden ümmeti kurtardı. Burada Aleviler diye bir devletleri var. 205 yılında devlet olarak kuruldu. İdrisiler var. Hicretin 194. yılında kuruldu. Buveyhiler var Irak'ta. 321'de kuruldular. Hamdaniler var Suriye, Musul, Kerkük'te 293'te kurulmuşlar. Fatimiler 296 yılından 567 yılına kadar yaşadılar. Aşağı yukarı bir 200-300 seneye yakın zaman. Safavi Devleti sonunda 905'te İran'da kuruldu. Ve Zindiler diye de bir devletleri var. Yani Şiilik hiçbir zaman bu davasından vazgeçmedi. Devlet olarak çalıştı. İran Irak'tan ve Şam topraklarından daha güvenli bir yer olduğu için oradaki ekinleri mahsul verdi. Orada güvende kaldı Şiilik. Diğer yerlerde hem takip edildiler hem istedikleri rahatlıkla çalışamadılar. Bugünkü karşımızdaki Şiilik arkadaşlar fıkıh ekolüyle, akidesiyle, ümmeti Muhammed'in coğrafyasıyla, ehli sünnet dediğimiz ekolden tamamen farklı. Daha sonra inşallah konunun ayrıntılarına geldiğimizde, tamamen İslam içinde, sadece Kur'an'da, meleklere iman gibi temel esaslarda birleşilebilen, onun dışında nikahından, cuma namazından, namaz vakitlerinden, fıkıh meselelerine kadar her konusu kendine göre bir ekol, bir renk olarak kalmıştır. Ayrıntılarına temas etmeye devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.